Ayrım 14.
Aziz'in yakışıklı yüz hatlarında sıcak bir gülümseme yayıldı. Onu bilemem yenge, ne zaman ne yapacağını pek herkese anlatmaz Kurt Seyit. Mehmet neredeyse bilmez miyim diyecekti, kendisini zor tuttu. Çocukları da getirsin dedi, hep beraber bekliyor sizleri. Ancak yolu uzundur, sabah erken çıkın. Yoksa sefil olursunuz. Çoluk çocuk isterseniz bekleyeyim, beraber dönelim, daha iyi olur. Buna imkan yok, annem evde değil. Onun gelmesi, çocukları hazırlamam zaman alır. Biz ya yarın ya öbür gün geliriz, ama nasıl gidilir oraya? Bakırköy'de trenden inin, Osmaniye at yarışları derseniz gösterirler. Veli Efendi'ye vardığınızda da kapıda ismini verin Kurt Seyit'in, sizi hemen ona götürürler. Aziz gittikten sonra Mürvet hemen hazırlanmaya başladı. Heyecan içindeydi, kocasına kavuşacaktı. Ama bir yandan da endişelenmiyor değildi. Oraya gitmesinin ne manaya geldiğini çözemiyordu. Seyit sadece hasret gidermek için mi çağırmıştı onları, yoksa benimle burada kal mı diyecekti. Kocasının ne düşündüğünü biraz hissedebilse rahatlayacaktı. Akşam üzeri annesine durumu anlattığında Emine bu defa kızını yalnız bırakmamakla kati surette kararlıydı. Bir de bu çıktı başımıza. Bir çocuk kucağında, bir çocuk elinde, yalnız başına gencecik kadın Osmaniyelere at çayırlarına mı gidermiş? Yok efendim, anlamam öyle şey. Üstüme iyilik, sağlık ve subhanallah. Mürvet annesini darıltmak istemiyordu ama kocasının yanına gitmeye kararlıydı. Emine onun bakışlarından bunu hemen sezmişti. Daha yumuşak bir sesle devam etti. Ama ille de gideceğim diyorsan o zaman beraber gideriz. Sana yollarda bir şey olsa ne ben burada haberini alabilirim, ne de kocan öbür taraftan duyar. Fethiye ile Necmiye artık başlarının çaresine bakarlar nasılsa. Bütün geceyi çocuklar için yolluk yapıp kılık kıyafet hazırlamakla geçirdiler. Orada ne kadar zaman, niçin kalacaklarını bilemiyordu Mürvet. Tedbirli olmak istiyordu. Ertesi gün cumaydı. Sabah erkenden yola döküldüler. Hipodromun kapısına vardıklarında öğle üzeri olmuştu. Şükran'ın meme saati geçmiş, çocuk uysuzlanmaya başlamıştı. Mürvet onu kucağında sallayarak susturmaya çalışıyordu. Leman ise anneannesinin kucağındaydı. Babasını görmeye geldiklerini öğrendiği andan beri tarifsiz bir sevinç içindeydi. Ne acıkmıştı ne susamıştı ama çok çişi gelmişti. Bir an evvel babasına kavuşmak, sonra da çişe gitmek istiyordu. Telaşlı insanların arasından zoraki geçerek soru sorabilecekleri birini aradılar. Kapıdaki iri yarı adam onlara beklemelerini söyledi. Az sonra Aziz karşılarındaydı, güler yüzle elini uzattı. Hoş geldiniz yenge hanım, hoş geldiniz efendim. Kurt Seyit şu anda meşgul. Gelin sizi bizim eve götüreyim. O da sonra bize katılacak, buyurun. Aziz'i takiben az ilerideki evine yollandılar. Kapıyı açan kadının çirkinliği Mürvet'i şaşırttı. Karım Fevziye, Fevziye bak Kurt Seyit'in hanımı yenge. Sen onları buyur et dinlensinler, biz sonra geleceğiz. Kadın misafirlerinden pek memnun olmuşa benzemiyordu. Gerçi bunu belirtecek en ufak bir kabalıkta bulunmadı ama Mürvet sadece kadınsı önsezileriyle kadının kendisini kıskandığı hissine kapıldı. Aziz Çavuş'un kendisine Seyit'ten haber getirmesinden mi işkillenmişti acaba kadın? Hele şimdi Mürvet'i karşısında görünce oldukça rahatsız olduğu belliydi. Yine de pişirdiği kahvenin eşliğinde sohbetten uzak durmadı. Kısaca hayat hikayesini anlattı. Fevziye Karadenizliydi, kocası harpte ölmüştü. Aziz'in Rusya'dan kaçışını takiben Sinop'a taşınmışlardı. Genç adamla evlenip İstanbul'a gelmişlerdi. Sinop'u duyunca Mürvet'in aklına ister istemez kocasıyla Şura'nın Sinop macerası geldi. Ona olan kıskançlığının henüz tedavi olmadığını hayretle fark etti. Yabancı kadın yıllar sonra hala onun hayatına girebilmek için adeta her ismi, her yeni fırsatı kolluyordu. Düşüncelerini ondan uzaklaştırıp Fevziye'yi dinlemeye çalıştı. Aşağı yukarı bir saat sonra kapı çaldı. Seyit, yanında Aziz, Dimyan ve onun karısı Fatma olduğu halde çıka geldi. Mürvet kocasını hiç bu kadar buruşmuş, tozlanmış kıyafetlerle görmemişti şimdiye dek. Diğer taraftan genç adamın güneşten yanmış yüzünden mutluluk fışkırıyordu. Lacivert gözleri eski pırıltılarına kavuşmuşlardı. Emine'nin elini öptükten sonra karısına sarıldı. Alnından, yanaklarından hasret dolu şefkatle öptü. Mürvet hemen yeni gelin gibi kızarıverdi. Sonra Seyit sırayla Leman'ı ve Şükran'ı kucakladı. Hararetle sohbete başladılar. Dimya'nın karısı Fatma da kırımlıydı. Cana yakın dostane bir yüzü ve tavrı vardı. Diğer kadının bakışları, özellikle Seyit geldikten sonra yan gözle karı kocayı süzüşleri Mürvet'i son derece rahatsız etmeye başlamıştı. Bir ara Dimyan kırık bir Türkçe ile Seyit'e sordu. Evet Eminof, şimdi ne olacak, ne diyorsun? Aralarında halledemedikleri bir mevzu olmalıydı. Mürvet pek anlayamadı. Aslında aynı soruyu o da kafasında sorup duruyordu. Hakikaten şimdi ne olacaktı? Seyit'in hayatlarıyla ilgili kararları neydi? İki erkek aralarında Rusça birkaç cümle fısıldaştıktan sonra Fatma güler yüzle gelip Mürvet'in koluna girdi. Haydi Mürvet Hanım, bizim eve gidiyoruz. Biraz da bizim misafirimiz olun. Yakışıklı Aziz ile asık suratlı karısı Fevziye'yi kendi evlerinde bırakıp ayrıldılar. Çayırın bir ucunda tek katlı taş bir evdi. Fatma'nın temizliği daha bahçe kapısından girişte kendini belli ediyordu. O da Mürvet'i ve çocukları çok sevmişti. Hemen sofra kuruldu. Tel dolapta, tezgahta nesi var nesi yoksa çıkardı Fatma. Rakılar açıldı. Dimyan içkilerini doldururken Seyit banyoya girmişti. Mürvet de Şükran'ı emzirip uyuttu. Fatma Kaş'la göz arasında iki odasını misafirleri için hazırlamıştı. Döşekler yaymış, mis gibi kolalı çarşaflar sermişti. Mürvet kendisini hiç tanımadan böylesine ağırlayan kadına minnetle bakarak teşekkür etti. ''Ne kadar iyisiniz Fatma Hanım. Kurt Seyit'in ailesini ağırlamak şereftir bizim için. Keşke daha önce gelseydiniz de tanışsaydık sizlerle. Yazın ne güzel günlerimiz olurdu beraber. Ben oldukça yalnız kalıyorum doğrusunu isterseniz.'' Sonra göz ucuyla çocuklara baktı. ''Böyle güzel uğraşlarım da yok. Maşallah, Allah bağışlasın.'' Mürvet onun sesindeki hüznün sadece kendisine acımasından olmadığını biliyordu. Yoksa en ufak bir kıskançlık, haset yoktu Fatma'nın yüreğinde. Onu rahatlatmaya çalıştı. ''Daha çok gençsiniz, yine olur.'' ''Hiç sanmam. Çok zor günler geçirdim. Çok acı çektim. Bu da o günleri hatırlatacak acılardan biri. Hep benimle yaşayacak sanırım.'' Sonra gülerek ayağa kalktı. ''Neyse, bırakalım şimdi bunları. Allah vermeyince vermiyor. Ne yapalım? Benim de Dimyan'ım var.'' İkisi de gülmeye başladılar. Mürvet Dimyan'ın iri yarı heybetli cüssesini düşününce karısının onu nasıl çocuk yerine koyabileceğini göremiyordu. Fatma kapıyı usulca çekerken mırıldandı. ''Haydi siz bebeği rahat rahat yatırın. Ben biraz sofra ile ilgileneyim. Görüşürüz.'' Mürvet birdenbire şükran hisleriyle doldu. Her şeye rağmen bazı kadınların sahip olamayacakları mutlulukları vardı. Tanrı'ya şükrederek küçük kızını uyuttu ve diğerlerine katıldı. Yaman'ın pek uykuya gideceği falan yoktu. Babasının kucağında kerküllerini sallayıp şarkılar mırıldanarak, onun çenesini yanaklarını öperek, avuçlarını çırparak, aylar boyu duyduğu hasreti dindirmeye çalışıyordu. Coşkusu onu bütün gece uyanık tutacağı benziyordu. Seyit de bir yandan sohbet ediyor, bir taraftan da içki yudumları arasında kızının saçlarını, yanaklarını, küçük ellerini öpücüklere boğuyordu. Keyfi yerindeydi, şakalar yapıyor, Emine'yi bile güldürecek hikayeler anlatıyordu. Fatma'nın ve Dimyan'ın misafirperver sofralarında harika bir akşam geçirdiler. Emine hariç hanımlar da birer kadeh içkiyle beylerine eşlik ettiler. Sanki Ağustos sonundan beri çekilen sıkıntıların bir sonu gelmek üzereymiş gibi hissediyordu Mürvet. Bir taraftan da hislerine yanılmamış olmak için dua edip duruyordu. Gece oldukça geç bir saatte birbirlerine iyi geceler dileyip odalarına çekildiler. Emine çocuklarla bir odaya yerleşmiş, Seyit ve Mürvet kendilerine ayrılan odaya çekilmişlerdi. Kapıyı kapadıkları an genç adam karısına hasretle sarıldı. Bu karşılaşmalarındaki sarılışından çok farklıydı. Mürvet nefesinin kesildiğini zannetti. Kocasına karşı bunca ay dile getirmek istediği onca kızgınlık, isyan cümlelerine ne olmuştu? Söylenmek bir yana kelime edecek hali kalmamıştı. Ateşi yükseliyor, eli ayağı kesiliyordu. Kendisini kocasının güneşten bronzlaşmış kolları arasına öylece bıraktı. Seyit onu öpücüklere boğarken saçları arasına gömdüğü dudaklarından mırıltı halinde sözcükler duyuldu. ''Yarın hep beraber dönüyoruz Murka, ben de geliyorum sizinle.'' Genç kadın başını kaldırıp onun gözlerinin içine baktı. ''Niye daha önce gelmedin Seyit?'' Erkek karısını elinden tutup yatağın kenarına oturdu ve onu yanına çekti. ''Gelemezdim canım, gelemezdim. Dimyan'ın yanında iş bulduğum zaman cebimde 5 param yoktu. Oldukça iyi para toparladım burada. Güneş doğmadan çalışmaya başladım. Güneş batana kadar uğraştım. Kah çayırda, kah ahırlarda. Çok yoruldum ama değdi. İyi para topladım Murka. Ancak buradan bir gün ayrılsam o parayı yerdim.'' Sonra gülerek karısına baktı. ''Bilirsin işte, biraz Volkov, biraz Orient, sana bir şapka, çocuklara elbise der ve eve gelmeden bitirirdim. Bilhassa ayrılmadım buradan. Çünkü burada parayı yiyecek yer yok. Nerede kaldın peki? Hep Dimyan'ın evinde miydin?'' ''Hayır. Girişin yanında iki göz odada bir yerim vardı. Orada kaldım. Ama ayrılmaya karar verdiğim için bugün boşalttım. Ne zaman karar verdin bizimle dönmeye?'' Seyit karısına sarılıp kucağına doğru çekti. Gözlerinde o çakmak çakmak pırıltılar vardı yine. Gülümsedi. ''Seni gördüğüm zaman karar verdim. Buraya gelmesen belki de geri dönmeye uzun bir zaman daha düşünmezdim.'' Mürvet kocasının bakışları, sıcaklığı, kollarının güçlü sarışı ile uzun zamandır özlediği ama fark edemediği aşkı tekrar yaşamak için bir şans yakaladıklarını düşündü. Elini uzatıp şefkatle Seyit'in yüzünde gezdirdi. Seyit onun elini alıp dudaklarını avucunun içine bastırdı. Sonra boynunun uzunluğuna doğru eğilip derin bir nefes alıp gözlerini kapadı. ''Seni ne kadar özledim Murkan benim.'' Sarılıp uykuya daldıklarında neredeyse sabah olmak üzereydi. Ertesi sabah Fatma'nın hazırladığı keyifli uzun bir kahvaltıdan sonra yola çıktılar. Cinci meydanındaki eve girerlerken Mürvet kocasını geri getirebilmekle adeta büyük bir mücadeleyi kazanmış gibi hissediyordu kendisini. Fethiye ile Necmiye esprilerini, şakalarını, özledikleri eniştelerini karşılarında görünce sevinç çığlıkları attılar. Seyit birden bir şey fark etti. Kendisini sıktığını zannettiği bu kadın, kız kalabalığından ne kadar mutlu olabildiğini fark etti. Kayınvalidesi, baldızları, karısı ve kızları arasında beklenilen tek erkek olmanın da keyfi başkaydı. Bunu nasıl fark etmediğini hayretle kendi kendine güldü. Onun keyfi diğerlerini de etkilemişti. Sanki 3 aydır yok olan Seyit değildi. Ağlayarak falcılara giden Mürvet değildi ve kocasının peşine düştüğü için kızına içerleyen Emine değildi. Neşe içinde bir pazar geçirdiler. Pazartesi sabahı erkenden evden ayrılan Seyit Beyoğlu'na çıktı. Akşam olduğunda biriktirdiği parayla başlatabileceği bir iş bulmuştu. Küçük Bursa sokakta 7 lira pay vererek bir dükkan tuttu. Kendisi gibi iş aramakta olan yeğeni Şair Hasan'ı da yanına aldı. Kiraladığı mekanı şıklaştırıp pahalı bir lokanta haline getirmesi için imkanları henüz el vermiyordu. Onun için şimdilik sadece basit ama temiz bir çiğ börekçi dükkanı işletmeye karar verdi. Ancak onun malzemesini temin etmek için dahi epey zorlanacaktı. Teyze oğlu Yahya'nın bir zaman önce yaptığı yardım teklifi aklına geldi. Ona danışabilirdi. Eve dönmeden onun barına uğramaya karar verdi. Yahya çok sevdiği Seyit'i sevgiyle karşıladı. Seyit, ne kadar sevindim seni gördüğüme. Nerelerdeydin? Seni koyduğu yerde bulana aşk olsun. En son Volkov'da sabahlamıştık. Sonra sıra kadem bastın. Gel şöyle otur anlat. Garsona servis için işaret ettikten sonra devam etti. Seni iyi görüyorum. Açık denizlere mi çıktın? Ne yaptın? Yüzünden sıhhat fışkırıyor. Keyfinde yerinde anladığım kadarıyla. Allah'a şükür Yahya, çok zor günler geçirdim ama şimdi her şey yoluna giriyor. Son aylardır yaşadıklarını anlattı ve nihayet en son işine konu geldi. Seni rahatsız etmemin sebebi de bu Yahya. Belki yol gösterirsin. Şöyle ucuz tarafından bulabileceğim lokanta malzemesine ihtiyacım var. Hani bildiğin kapanmış bir yer olabilir yahut dekore edilen. Yahya gülümseyerek arkasına dayandı. Seyit meraklanmıştı. Bir bildiğin var senin Yahya, nedir? Bildiğim tam zamanında bana geldi. Niye bunca sıkıntıyı çekerken bana haber vermedin zaten? Hiç aklın ermiyor Seyit. Hiç mi güvenmezsin bana? Sana ne kadar güvenip sevdiğimi bilirsin Yahya. Ama herkesin hayatı kendine ait ve herkesin kendine yetecek kadar derdi var. Peki ben sana bir derdimle gelsem yardım etmez misin ki? Seyit kahkahayla güldü. Etmez olur muyum? Seve seve ederim. Ben zaten dertlere gömülmüşüm. Bir değil bin dert getirsen fark etmez. Gülmeye başladılar. Yahya Seyit'e yapacağı yardım teklifinde son derece dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Temkinli ve karşısındakini izleyen bakışlarla aklındakileri söyledi. Bak Seyit, bu defa işi bana bırakmanı istiyorum lütfen. Neden diyeceksin? Zira aradığın adam karşında oturuyor. Seyit hemen itirazla başını iki yana salladı. Yahya uzanıp onun kolunu tuttu. Dinle beni, ne mutluluk etme. Tanrım, hayatımda tanıdığım en inatçı adamsın. Bak dinle. Hem Florya'yı hem de burayı baştan aşağı değiştiriyorum. Çıkan eşyadan istediğini seç al. Seyit biraz düşündü ve şartını ileri sürdü. Bir şartla, ödemek üzere. Yahya yeğeniyle daha fazla didişmek istemiyordu. Tamam tamam, ille de ödemek istiyorsan ödersin. Tamam, anlaştık. Yarından tezi yok, gel istediğini al, tamam mı? Anlaştık, sağ ol Yahya, sağ ol. Bir hafta sonra küçük Bursa sokakta bembeyaz kolalı örtüleri, peçeteleriyle çiğ börek ikramına başlayan lokanta, Beyoğlu'nun kucağında kaynayan envai çeşit lezzete bir yenisini ilave ediyordu. Altın Kum'da sefalı bir yaz. Küçük lokantası çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra Seyit, Yahya'ya olan malzeme borçlarını ödemişti bile. Ancak düşündüğü kadar iyi bir iş kurabilmek için daha sıkı çalışması lazımdı. Evlere servis fikri tahmininden çok hızlı gelişti derken yer küçük gelmeye başladı. Ağa Camii'nde daha geniş bir yer tuttu ve işini taşıdı. Halen daha Cinci'de Emine'nin yanında oturuyorlardı. Ancak Seyit'in artık mutfak masraflarını ayırmak gibi bir kavgası kalmamıştı. Zira eve olan katkısıyla kendisini rahat hissediyordu. Ağa Camii, Sakız Ağacı Caddesi lokantanın menüsünde proşki, salatalık turşusu ve vodka da yer alıyordu. Caddenin karşısındaki 5 numaralı apartmanın bodrum katını da tuttu Seyit. Yanına aldığı 2 beyaz Rus ve 1 Kırımlı'nın yardımı ile sarı vodkalar şişeleniyor, salatalıklar kocaman fıçılar içinde turşu olmaya yatırılıyorlardı. Seyit her ne kadar yaptığı iş itibariyle kendisini olmak istediği yerden çok uzak görüyorsa da hayatından memnun sayılırdı. Eski günlerin hummalı çalışma temposuna dönmüştü yeniden. Çok çalışacak kadar işi olması onu ancak sevindiriyor ve gelecekle ilgili ümitlendiriyordu. Yakında Beyoğlu'nda güzel bir daire tutabileceği ve istediği yaşamı devam ettirebilecekleri bir gelire kavuşmuş olacaktı. Sonbahar geldiğinde Seyit Ağa Camii'nde bir lokanta daha açmıştı. Onun başında da küçük yeğeni Şair Hasan'ı koymuştu. Vakti dükkanlarıyla bodrum katındaki imalathane arasında geçiyordu. Her zaman olduğu gibi iş yerinde kendisine ait rahat edebileceği bir oda döşemişti. Lokantanın çok geç boşaldığı geceler Sultanahmet'e dönmüyor, Beyoğlu'nda kalıyordu. Bu kısa ayrılık gecelerinden dolayı Mürvet artık isyan etmiyordu. Bunun kocasının işinin bir parçası olduğunu kabullenmişti ve ondan ayrı geçirdiği 3 ay sonunda fark etmişti ki kocasını ne pahasına olursa olsun seviyordu, onun da kendisini sevdiğini artık anlamıştı. Gerçi hayatlarının müşterekliğinde kimselerin yüksek sesle söylemediği bir takım uyuşmazlıklar vardı ama hiç mühim değildi, en azından şimdilik. Çocuklar büyüyorlardı. Leman güleç, sakin, keyifli tavırları ile 3 yaşını dolduruyordu neredeyse. Şükran ablası kadar gülmeye meraklı değildi ama yine de çok güzel bir çocuktu. Babasının gözlerinin lacivertini yakalayamasa bile açık mavi gözleriyle görenlerin dikkatini çekiyordu. Seyit'in Beyoğlu'ndaki yabancı mağazalardan getirdiği elbise ve ısmarlama potinlerle oturdukları muhitte sadece yaştaşlarının değil, kendilerinden büyük çocukların bile kıskanç bakışlarına hedef oluyorlardı. Mürvet bunu fark ettiği için çocuklarının elbiselerini nazar boncuksuz bırakmıyordu. Emine ise torunlarının evden her çıkışlarında kem gözlerden korunmaları için okuyup üflüyordu onları. Seyit bundan sonra hayatının İstanbul'da karısı ve ailesiyle beraber şekillenebileceğini, daha uzaklara, daha başka yolculuklar yapamayacağını, kaderinin onu buraya bağladığına dair kesin bir hisle artık tek bir şey düşünüyordu. İstanbul'da kurabileceği en iyi hayatı kurmak ve devamlı olmasını sağlamak. Mürvet'i seviyordu, kızlarını seviyordu. Ayrı kalınca onları özlüyordu ama yine de evinden uzak geçen gecelerde pek yalnız kalıyor sayılmazdı. Bu geçici beraberliklerin evliliğini zedeleyecek devamlı hisli bağlantılar olmadığını bildiğinden bir mahsur görmüyordu. Şura'yı hissettiği aşkı ve tutkuyu başka ikinci bir kadına duyması artık imkansızdı. Şura ve şimdi tarifi çok zor gelen duyguları artık çok eskilerde kalmıştı. Şura ile beraber daha nice memleketler değiştire değiştire dünyanın bir başka ucuna gitmişlerdi. Mürvet ise karısı, evinde kendisini sevgiyle bekleyen bir kadın ve çocuklarının annesi olarak ona verebildiğince sevgi veriyordu. Munisliği, sadıklığının yanı sıra kıskançlığı, asık suratı dahi gözüne hoş görünüyor, içini ısıtıyordu artık. Yavaş yavaş da olsa beraber yaşamayı öğreniyorlardı. Onun dışında bir erkeğin bir kadına duyabileceği geçici hisler vardı ki bu huyu hiç değişmiyordu. Ve böyle anlarını paylaşabileceği birçok kadın vardı etrafında. İster orkestrası, balerinleri olan mum ışığında yenilen lüks bir lokanta işletsin, isterse sadece proşki ile vodka ikram edilen küçük bir lokantacı, onda kadınların gözünü, yüreğini çeken bir şeyler vardı. Ve sanki bu kadar kolay sunulan fırsatları değerlendirerek hayatında hiç yakalayamadıklarının acısını çıkarıyordu. Bazen Fransızca, bazen Rusça, kimi zaman da Almanca sözcüklerle tüketilen aşk gecelerinin sabahında beraberinde uyandığı tek düşünce bir an evvel daha fazla para kazanıp daha iyi yaşamaktı. 1926'yı 1927'ye bağlayan bir kış bir telaş geçip gitti. İşlerin iyi gitmesi Seyit'in içkisinde bir azalma yaratmamıştı ama en azından geçmişiyle hesaplaştığı o karamsar, bedbin anlardan uzaklaşmıştı artık. İstikballe ilgili projeleri vardı ve her şey böyle yolunda giderse düşündüklerini gerçekleştirebilecekti. Amacı müşterilerine İstanbul'un her mevsimini yaşatabilecek gazinolar zinciri kurmaktı. Ve gazinoların yanı başında küçük şık oteller gece gündüz bu hayalle yaşar olmuştu. İlkbaharın ilk günleriydi. Lokantaya devamlı gelen iki müşterisi kendisini masalarına davet ettiler. Akay Vapur Şirketleri'nin sahipleri Mehmet ve Osman Beyler son derece muhterem insanlardı. Mehmet Bey hiç lafı uzatmadan konuya girdi. Bakın Seyit Bey, sizi ne zamandır gözlüyoruz. İşi yürütmekteki, idaredeki çabanızı ve becerinizi takdir ettiğimizi söylemeliyim. Yaz geliyor, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Seyit gülümseyerek omuzlarını kaldırdı. Açıkçası daha yaz için bir şey düşünmedim Mehmet Bey. Kışı toparladığım daha şunun şurasına fazla bir şey olmadı. Sanırım bir müddet pek bir değişiklik yapmadan Beyoğlu'nda kalacağım. Sonra iki evvelki yaz yaşadığı kötü tecrübeyi hatırlayarak güldü. Bana buralardan uzaklaşmak pek yaramıyor da. Caddebostan yenilgisini nasıl gülüp de hatırlayabildiğine kendisi de şaşırmıştı. Sonra ciddileşti. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı beyler? Osman Bey sözü ele aldı. Seyit Bey, yaz önümüzde. Vapurlar dolup taşacak. İnsanlar boğaza gidecek yer arayacaklar. Bunu değerlendirsek diyoruz. Sizinle fikir alışverişi ve arzu ederseniz ortaklık yapabileceğimizi sanıyoruz. Seyit birden son derece heyecanlanmıştı. Hayallerinin gerçekleşmesi bu kadar yakında mı gelmişti yoksa? Sakin görünmeye çalışarak sordu. Sizin kurulu düzeniniz var. Ben sizler için ne yapabilirim ki? Akay şirketi ismine baş harflerini verdiği şekilde Anadolu yakasına, Kadıköy'e ve adalara ve Yalova'ya sefer yapıyordu. Açıklamayı Mehmet Bey yaptı. Vapur yolları üzerinde bir yerlerde müşterileri ağırlayıp eğlendirecek bir şeyler düşünebilir miyiz acaba? Yanlış anlamayın Seyit Bey. Siz bu işleri iyi biliyorsunuz. Seyit gülmeden edemedi. Evet, çok iyi bildiğim için yeni baştan çiğ börek, proşki satmaya başladım. İki ortak da üzüntülerini gösteren bir ifadeyle başlarını iki yana salladılar. Çık çık çık, o hadiseyi duyduk, inanın büyük şanssızlık yaşamışsınız o yaz. Ama kuzum, sizin inadınız da dillere destan o günden bu yana. Bizimle böyle bir şey yaşamayacağınıza sizi temin ederiz Seyit Bey. Seyit karşısındaki muhterem insanları incitmekten korktu. Lütfen lütfen beni yanlış anlamayın. Sizlerden öyle bir tavır göreceğim endişesi yok bende ama velakin benim bir şansım var ki. Gülerek elini havada salladı, sonra devam etti. Ancak elimdeki işleri bırakmak zorunda değilsem memnuniyetle projenize katılırım. Peki neler yapabiliriz? Seyit kollarını kavuşturup masaya doğru eğildi. Deniz kıyısı, manzara, yaz kelimeleri birdenbire Seyit'in hayal gücünü çalıştırdı. Düşündüğünden keyif aldığı belliydi. O zaman mesela Altınkum'da iskelenin yanında bir plaj restoran kurulabilir. Gündüz hafif soğuk yemekler verilir, akşam için menü değişir, orkestra ve revü programa girer. Tabii gece kalacak müşteriler için son vapurun saati uygun olmalı. Sanki imtihanına daha evvelden hazırlanmış gibi bir nefeste söyledikleri karşısındakileri heyecanlandırmıştı. Osman Bey atıldı. Yapar mısınız Seyit Bey, üstlenir misiniz bu işi? Bildiğiniz gibi alın yürütün işlenin, size güveniyoruz. Bu harika bir şey olacak eminim. Bizim o hatta vapurumuz yok ama şirketi hayriyenin Altınkum vapuru var. 74 numara, saatleri açısından sanırım programımıza uyar. Bu cümleden sonra onun çalışma şartlarını sormasını boşuna beklediler. Seyit garsona boşalmış kadehlerin ve meze tabaklarının doldurulması için işaret verdikten sonra diğerlerinin konuşmasını beklercesine baktı. Söyleyecekleri şimdilik bitmişti. İki ortak birbirlerine baktılar. Mehmet Bey hafifçe öksürüp genzini temizledikten sonra söze girdi. Seyit Bey, eğer uygun görürseniz size teklifimiz şu. Plajın ve gazinonun düzenlenmesinde, tefrişinde masraf bizden. Siz programları ayarlayıp işletmelerini üstlenin. Gelirden eşit şartlarda ortak olalım. Acaba bu teklif sizi tatmin eder mi? Seyit düşüncelerinin çok fevkinde bir teklifle karşısına gelen ve dileklerini böylesine kibarlıkla kendisine aktaran insanlara dostlukla baktı. Kendisini naza çekip kapris yapmak manasızdı. Arkasına yaslandı ve onların gözlerinin içine bakarak konuştu. Nazik teklifinizi memnuniyetle kabul ediyorum beyler. Umarım her şey düşündüğünüz gibi olur. O akşam misafirlerine, daha doğrusu yine ortaklarını geçirdikten sonra lokantadan fırladı. A caminin başında taksinin içinde uyuklamakta olan Kadıyof Mehmet'in arabasına atladı. Son derece keyifliydi. Uyan Kadıyof, seni Beyoğlu'nun şeytanları çarpmadan beni Sultanahmet'e götürüver, haydi dostum. Kadıyof gözlerini ovuşturarak direksiyonun başında doğruldu. Müşterisini görünce saygıyla gülümsedi. Hayırlı geceler Kurt Seyit. Sultanahmet'e mi, neresine? Cinci Meydanı'na. Kadıyof kendisiyle alay edildiğini sanmıştı. Seyit kahkaha ile gülerek tekrarladı. İnan bana Kadıyof, inan oturduğum yerin adı bu. Bir an evvel eve gidip karısına son havadisi vermek heyecanındaydı. Oldukça geç olduğundan kapının çalınışı evdekileri ürküttü ama henüz hepsi oturuyorlardı. Seyit'in haberine Mürvet çok memnun oldu. İki yaz evvel geçirdiği o harika yazı tekrarlayabileceklerdi. Bu arada evdekilerin de Seyit'e bir haberleri vardı. Fethiye'ye görücü gelmişti. Gece yarısını geçmiş, evde hararetle hala aynı konu konuşuluyordu. Seyit bu görücü usullerini, kız daha damat adayını görmeden nasıl evlenmeye karar verildiğini bir türlü anlayamadığı için gülümseyerek dinledi. Daha çok küçük değil mi diye sordu. Seyit, o benden sadece 3 yaş küçük. Ben kaç yaşında evlendim hatırlasana. Nasıl unuturum, sen de çocuktun evlendiğinde. Sonra karısının en hassas noktasına dokunduğunu hatırlayarak onu kendine doğru çekip kolunu omuzundan sardı. Ama Fethiye'nin bir farkı vardı. O hala daha ağaç tepelerinde mahallede kedi kovalamada. İşten döner dönmez yine haylaz küçük çocuk kimliğine bürünü veriyor. Nasıl evlenecek? Emine oturduğu yerden gülümsedi. Evlenince öğrenir kedi kovalamamayı. Kim damat adayımız? Sarı Yerdalyan'ın da reismiş. Çok iyi bir insanmış, yumuşak başlı, çok sakinmiş. Hali vakti de yerinde anladığımız kadarıyla. Çalışmak zorunda kalmadan belki evinin kadınlığını yapar artık. Ve Fethiye'nin Dalyan reisi Ethem'le evlenmesine karar verildi. Mürvet'in gelinliği esnasında yaşanan aynı telaş tekrarlandı ama bu defa bir fark vardı. Aile büyükleriyle damat adayı arasında Seyit'le olduğu gibi hiçbir çekişme yoktu. Son güne kadar her şey yolunda gitti. Evdeki gelin hazırlıkları ile Seyit'in Altınkum'daki gazino için gidip geldiği günler birbiriyle karıştı. Herkes kendince telaşlı bir uğraş içindeydi. Altınkum gazinosunun açılışına Mürvet gidemedi. Evde gelin görme yapılacaktı ve çeyiz toplanıyordu. Haziran'ın ilk haftasıydı. Boğaz sularının güneşle pırıl pırıl yandığı bir öğleden sonra Sirkeci'den kalkan 74 numaralı şirketi hayriye, çoğu davetlilerden oluşan şık kalabalığı Altınkum'a doğru yola çıkardı. Vapur, ampuller, balonlar renkli kurdelelerle donatılmıştı. Gazinoda programa çıkacak olan orkestra elemanları sanki müşterilerini bağlamak istercesine tutkulu nameler seslendiriyorlardı. Rüzgarla dalgalanan ipek şifon empirme elbiselerin etekleri ipek çorapların sardığı bacaklara sarılıp sonra havai ışıklar gibi yine esintiye teslim oluyorlardı. Permalı, dalgalı, vaklı, minik topuzlu saçların üzerindeki şık şapkalar, kırmızılı pembeli dudakların muzipçe aydınlattığı yüzleri kah güneşten kah erkeklerin bakışlarından gizlemekteydi. Ancak Seyit için daha şimdiden gazinosunun en devamlı müşterisinin hangi hanımlar olacağını anlamak hiç de zor değildi. Beyaz keten elbisesinin şık hafifliği içinde kumaş temasları arasında dolaşırken gözlerinde ve dudaklarında beliren gülümsemeleri oldukça sıcak karşılıklar alıyordu. Yeleğine bağlı zinciri çekip saatine baktı. Daha gün tazeydi. Yaşanacak harika bir gece onları bekliyordu. Mürvet'in kendisiyle beraber olmasını ne kadar isterdi. Ortakları tarafından büyük bir muvaffakiyetle adlandırılan açılış gecesinden sonra Seyit eve döndü. Fethiye'nin kına gecesini takiben gelinliğini giydirip bütün aile, düğüne davetli olan eş, dost, akraba ile beraber evden ayrıldılar. Arabalarla Sirkeci'ye kadar geldiklerinde kendilerini süslenmiş büyük bir deniz motoru bekliyordu. Doluşup Sarıyer'in yolunu tuttular. Yol boyunca Fethiye'den başka herkes çok eğlendi. Genç kız arada bir kahkaha atmakla beraber bu daha ziyade sinirliliğinin bir eseri tavırdı. Mürvet elinde büyüyen kardeşinin huzursuz ve gergin olduğunu çok iyi hissediyordu. İçinden ona acıdı. Onun elini tuttu, birbirlerine bakıp gülümsediler.